Diriliş, Çanakkale 1915, Turgut Özakman, Bilgi Yayın Evi 24. basım Mart 2008. Bu kitap 686 sayfadır. 1560. sayfalar roman, 561-686 kronoloji, dipnot ve kaynakçadan oluşmaktadır. Filyos Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Nisan 2008. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Tüm yeni nesillere eşi olmayan bir armağan daha. Çanakkale Savaşı hiç böyle yazılmamıştı. Tarihin en eski milletlerinden biri ateşten geçerek, kan içinde bir daha uyumamak, benliğini unutmamak, kandırılmamak, sömürülmemek, ezilmemek, ölmemek üzere çığlık çığlığa diriliyordu. 60 dakika ölüm, yıkım, kıyım sustular. Asker korunmak için toprağa girdi, karıştı, toprak oldu sanki. Bombardıman sona erdi. İngiliz birlikleri batı ve orta kesime, Fransızlar doğu kesime taarruza kalktılar. Askerler savaşmak için taşın ve toprağın altından, ölüler canlanır, ruhlar ete kemiğe bürünür gibi doğruldular. Ürpertici bir andı. Bu küçük kuvvet uzun süngüleriyle İngiliz taburunu karşıladı. Kendinden üstün birliği dağıttı. Sağ kalanları sığın dere ağzına kadar kovaladı. Takımın komutanı Teğmen takımıyla birlikte koşuyor, bir yandan da sömürgelerde acı çeken, soyulan, korkudan titreyen, uyanmasına izin verilmeyen, el ayak öpen, uşaklık yapan tüm zavallılar şu tavşan gibi kaçan İngilizleri görseydiler diye düşünüyordu. Çanakkale Savaşı hiçbir devletin, hiçbir ordunun, hiçbir silahın yurt sevgisinden ve milli onurdan daha güçlü olmadığını, olamayacağını öğretmekteydi. Bu büyük gerçek her gün bir kez daha kanıtlanıyordu. Bunu yaşamak herkese yıkılmaz bir özgüven veriyordu. Bundan sonra bir dış kudretten ancak Çanakkale'yi yaşamayanlar, milli tarihi okuyup kavrayamayanlar ile onursuzlar ve satılıklar korkacaktı. İç kapak. Turgut Özakman 1930'da Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'ne devam ettikten sonra Devlet Tiyatrosu'na dramaturg olarak girdi. TRT'de Merkez Program Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Tiyatrolarında Genel Müdür Baş Yardımcılığı ve 4 yıl Genel Müdürlük yaptı. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nda 1988-1994 üyelik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde 30 yıl dramatik yazarlık dersi öğretim görevlisi olarak çalıştı. Evli 3 çocuğu, 3 torunu var. 1998'de kendisine üstün hizmetleri dolayısıyla Anadolu Üniversitesi'nce Fahri Doktor ünvanı verildi. Başlıca oyunları Pembe Evin Kaderi, Güneşte 10 Kişi, Duvarların Ötesi, Kanaviçe, Ocak, Paramparça, Ah Şu Gençler, Sarı Pınar 1914, Fehim Paşa Konağı, Resimli Osmanlı Tarihi, Bir Şehnaz Oyun, Töre, Deli Oğlan, Şu Çılgın Türkler. Başlıca senaryoları, Keloğlan Aramızda, Yatık Emine, Kurtuluş, Cumhuriyet. Romanları, Korkma İnsancı Korkma, Romantika, 19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da, Şu Çılgın Türkler. Meslek kitapları, radyo notları, oyun ve senaryo yazma tekniği. Tarih kitapları, Doktor Rıza Nur dosyası, Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, Atatürk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi. Çeşitli ödüllerin yanı sıra 1999'da Türk toplumunun kültür ve sanat hayatına katkı ve hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne değer görüldü. 2005'te yayımlanan ve büyük yankı uyandıran Şu Çılgın Türkler adlı romanı dolayısıyla Yeditepe Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Onursal Doktora ünvanı, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Topluma Katkı Ödülü, ODTÜ Üstün Hizmet Ödülü, Marmara Üniversitesi ise 2006-2007 Atatürk Ödülü verdi. Ayrıca 22 fakülte, dernek, vakıf, belediye, okul ve kurumca hizmet, başarı, şükran, yılın yazarı ve iletişim ödüllerine değer görüldü. Ön söz. 1948'den beri yakın tarihimiz özellikle milli mücadele hakkında anı, belge, bilgi toplamaktaydım. Milli mücadeleyi yazmak için birçok hazırlık da yapmıştım. Ama tarih sırasına uyarak önce Çanakkale'yi yazıp bitirmeliyim diye düşündüm. Çünkü Çanakkale bir dirilişti, Türk'ün geri dönüşüydü, milli mücadelenin ve cumhuriyetin habercisi, taç kapısı, arifesiydi, yeni Türkiye'nin ön sözüydü. Hazır olduğumu sanarak başladım, epeyce de yazdım ama sürdüremedim. Hazırlığımın yeterli olmadığını anladım. Kendimi o siperlerde yatmış, o ateş altında kalmış, yüzüme kan sıçramış gibi hissetmiyor, Çanakkale'yi yaşamıyordum. Bu büyük olayın hakkını verecek bir hazırlık gerekti. Çanakkale'yi yazmayı erteledim, hatta bıraktım. Milli mücadeleyi yazmaya hazırdım. Bu konudaki neredeyse 50 yıllık birikimim beni yaz diye zorlayıp duruyordu zaten. Onu her aşamasıyla yaşamaktaydım. Bu nedenle önce şu çılgın Türkleri yazdım. Sevgili okurlarımdan gelen cesaret verici dilekler içimde yeniden Çanakkale'yi yazmak isteğini parlattı. Yakın tarihimizi Çanakkale, milli mücadele ve cumhuriyetten oluşan bir üçleme olarak yazmak hevesi uyandırdı. Bu üçlemeyi yazmayı hem günümüze hem geleceğimize karşı bir görev, bir borç olarak benimsedim. Çanakkale Savaşı ve o dönemle ilgili kitaplığımı hızla tamamladım. Bu konudaki dergileri, makaleleri derledim. İnternette konu ile ilgili başlıca siteleri taradım. Birçok bilgi, harita ve resim indirdim. Dipnot: Son 10 yılın yayımları içinde kitap, makale, internete özgü yazı olarak gerçekten önemli ve değerli araştırma, inceleme ve derlemeler var. Bu bilim adamlarını, araştırmacıları ve yazarları sevgiyle, saygıyla anıyor ve kutluyorum. Bu bilgileri birçok kez elden geçirdim, fişledim, birbirleriyle karşılaştırdım. O dönemin tam ve gerçek bir resmini görmeye çalıştım. Bir konuda yargıya varmak için konuyla yakından uzaktan ilgili her kaynağa başvurdum. Kaynakçanın Çanakkale olayına ve gerçeğe duyduğum saygıyı, verdiğim büyük önemi, gösterdiğim özeni yansıttığını sanıyorum. Çanakkale hakkındaki ciddi, dürüst, saygıdeğer araştırmaların dışında üç tür yaklaşım var. Bunların üzerinde biraz durmak istiyorum. Birinci yaklaşım, Çanakkale'yi Mustafa Kemal'siz, Mustafa Kemal'i yok sayarak anlatmaya yelteniştir. Bu yaklaşımla yazılmış yazılar, bazı uyduruk kitap ve romanlar, ayrıca bu nitelikte CD'ler de var. Bu CD'ler öğrencilere, halka ücretsiz dağıtılıyormuş. Utandırıcı bir durum. Bile bile gerçeğe ihanet ediyor, tarihi kirletiyorlar. Bunları yazanların, yaptıranların kimler olduğu, amaçlarının ne olduğu, yaptıkları işin niteliğinden belli. Dipnot: Çanakkale ve milli mücadele hakkındaki başlıca yalanları ve yanlışları toplamış, doğruları ve gerçekleri açıklamıştım. Çanakkale için bakınız Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, sayfa 94-177, Bilgi Yayınları, Ankara. Dünyanın bildiği on binlerce belge ile kanıtlı gerçekleri değiştirmeye, çarpıtmaya cüret eden bu insanlar, ellerine fırsat geçse acaba daha neler yaparlar? Bir gençlik yalanla dolanla yetiştirilip eğitilir mi? Bu gençlikten kime hayır gelir? Allah bu güzel milleti ve ülkeyi cahilin, yalancının ve sahte tarihçinin şerrinden ve iktidarından korusun. İkincisi, Çanakkale'de Mustafa Kemal'in rolünü küçültmeye çalışmak. Bu çizgide birkaç yazar var. Bunlar Çanakkale'de Mustafa Kemal yoktu diyemiyorlar. Bu kadar büyük yalanı göze alamıyorlar. Ama Mustafa Kemal'in Çanakkale zaferindeki rolünü Bindere'den su getirerek, gülünç olmayı göze alarak küçültmeye, önemsizleştirmeye, dikkatten kaçırmaya çalışıyorlar. Bunlar gerçeğe saygısız, maksatlı, bilgisiz, zavallı küçük kalemler. Sahte tarihçilere ve onların karanlık amaçlarına hizmet ediyorlar. Üçüncü tür yaklaşım, Çanakkale'yi bir mucizeler, kerametler sergisi halinde anlatmak. Bu hikayelere bakılırsa Çanakkale Savaşı askeri bir zafer değil, komutların önemli bir rolleri yok. Bunlara göre savaşı komutanlar, dövüşenler, can verenler değil, ilahi, gizli güçler, veliler, erenler, dervişler kazanmış. Yaygın bir örnek vereyim. Nusret Mayın gemisiyle dökülen 26 Mayın ile ilgili uydurma hikayelerin biri de Mehmet Gençcan'ın Çanakkale Savaşlarından Menkıbeler adlı kitabında bulunuyor. Sayfa 23 ve devamı. Bazı ifadelerini koruyarak özetliyorum. Yazar savaşa Allah'ı da katıyor. Cevat Paşa'ya rüyasında Allah tarafından buyuruldu ki, "Ey Cevat, sen Müslüman Türk topraklarının kumandanısın. Bu topraklar üzerinde yaşayan sizler benim kelamıma hürmet ve tazim edersiniz. Size müjdeler olsun ki yakında zafere müyesser olacaksınız. Deniz üzerine bak." Cevat Paşa dönüp denize bakar, denizin üstü yoğun bir nurla kaplıdır. O nurlu dalgalar arasında çiçeklerle bezenmiş kef ve vav harflerini görür, uyanır. Bu ilahi işaretin anlamını çözemez. Kilit Bahir'de kızının mezarını ziyaret ederken rüyasında aşina olduğu sesi, Allah'ın sesini burada da işitir. Ey Cevat, depolardaki 26 mayını denize döşe. Türk'e Türk'ten başka dost yoktur. Ne yapılması gerektiğini Yüce Allah Cevat kuluna Türkçe olarak apaçık söylüyor. Ama Cevat Paşa nedense anlamıyor. Neyse ki karşısına pir yüzde bir zat çıkar ve rüyayı yorumlar. Ebced hesabıyla kef ve vav harflerinin 26 demek olduğunu açıklar. Sonunda da der ki, dipnot, Ebced hesabı Arap harflerine özgü bir hesap sistemi. Her harfin bir sayı değeri var. Bu 26 mayını hemen denize döşe ki zaferinize sebep olsun. Yüce Allah emretmiş, pir yüzlü zatla doğrulamış. Cevat Paşa'nın hemen gereğini yapmaya koşması beklenmez mi? Hayır, koşmuyor, hiç telaşı yok. Eve geliyor, iftar ediyor. İftar ederken olayı işini anlatıyor. Allah'tan işi akıllı. Hemen paşayı uyarıyor. Mayın grup komutanından meseleyi öğren. Depolarda kaç mayın var? Paşa işi de böyle olmalı. Bunun üzerine müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa nihayet ayılıp harekete geçiyor. Mayın grup komutanını çağırıyor. Depoda 26 mayın olduğunu öğreniyor ve bunların döşenmesi için emir veriyor. Nusrat mayın gemisiyle dökülen 26 mayın olayının iç yüzü meğerse bu imiş. M. Gencer'ın kitabında Çanakkale Savaşı'na hiçbir güzellik, derinlik, yücelik değer katmayan, inceliği olmayan bunun gibi bir hayli uydurma hikaye, daha doğru deyişle hurafe var. Bu kitabı kim yayımlamış dersiniz? 1990'da Gençlik ve Halk dizisinin 50. kitabı olarak TC Kültür Bakanlığı. Kitabın ön sözünde ve arka kapağında özetle şöyle deniliyor. Bu olayları resmi ve ilmi tarih söylemez, söyleyemez. Bunlar tarihi olayların arka planıdır. Dev Osmanlı Devleti'ni ilkelleştiren, çağ dışı hale getiren, ölümüne yol açan, akla ve gerçeğe saygısız ortaçağ kafası işte bu. Bu kafanın Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nda da kendine yer edinebilmiş olması çok düşündürücü. Aynı hurafe biraz farklı olarak bir Gelibolu rehberinde de yer alıyor. Dipnot, Talha Uğurduel, Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi, Kaynak Yayınları İstanbul 10. Baskı 2006. Yazar hurafeye bir ön bilgi vererek başlıyor, özetleyerek aktarıyorum. Boğaz'da 377 mayın bulunmaktaydı. Düşman mayın tarama gemileriyle Boğaz'da aralıksız olarak mayın tarıyordu. Müstahkem mevki komutanlığına gelen rapora göre artık Çanakkale Boğazı'nda hiçbir mayın kalmamıştı. Harekatın yapılacağı sabah düşman filosu Boğaz'dan gönül rahatlığı ile geçebilecekti. Sayfa 198. Mayınların temizlenmiş olduğu hakkındaki bu iddianın gerçekle hiç ilgisi yok. Yazar hurafeyi önemsetmek için düpedüz uyduruyor. Düşman Kepez'le geçit arasındaki 10 hattan sadece birini temizleyebilmiştir. 9 hat sapasağlam durmaktaydı. Durmasa düşman ilerleyip geçerdi zaten. Yazar şöyle devam ediyor. Ama düşmanların bilemedikleri şey yüce makamlarda hangi planların yapıldığıydı. Yüce makamlar olağanüstü gizli ilahi güçler demek. Çünkü bunlar devreye girmeden müstahkem mevki komutanı da karargahı da gerekli yere mayın dökmeyi akıl edemiyor. Yazar bu ön bilgiden sonra bildiğiniz hurafeyi anlatıyor. Cevat Paşa rüya görüyor, sonra ilahi ses derken denizi kaplayan nur, kef ve vav harfleri, bunu yorumlayan nur yüzü ihtiyar ve 26 mayının denize dökülmesi. Bu mayınların nereye dökülmesi gerektiğini Cevat Paşa sonunda akıl edebiliyor. Karanlık limana döktürüyor. Düşman donanması 377 mayından temizlenmiş boğazı düpedüz ilerleyip geçmiyor. Nedense Kuytukoy'dan geçiyor. Mayınlar patlıyor, zaferi kazanıyoruz. O müthiş 18 Mart deniz zaferi böyle bir hurafeye indirgeniyor. Bu kitapta akla ziyan daha bir sürü hurafe, abartı, yanlış saptırılmış bilgi var. Aynı hurafeyi bir başka yazar da kitabına almış. Gerçekmiş gibi yansıtıyor. Bu yazarın tarih öğretmeni olması durumu daha trajikleştiriyor. Dipnot, Destanlaşan Çanakkale, Mustafa Turan, sayfa 137, Papatya Yayınları İstanbul, 2005. Kitapta o kadar çok yanlış var ki düzeltmek için öyle bir kitap daha yazmak gerek. Bu hurafeye yer veren Çanakkale Zaferi ve Atsız Kahramanlar adlı bir de CD var. CD'de birkaç doğru olayın yanında birçok hurafe de yer alıyor. 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünde yapılan ödevler, üniversitenin Çanakkale Savaşları sitesinde yayımlanıyor. Nusrat mayın gemisi hakkında hazırlanan bir ödevde Menkıbelerde Mayınlar başlığı altında bu hurafe yer alıyor. Doğrudan somut, reel bir olayla ilgili bilimsel bir araştırmada bu hurafenin işine, 4. sınıfa gelmiş bir tarih öğretmeni adayı bunun uyduruk bir hikaye olduğunu anlayamaz mı? Hiç olmasa öğretmeni kendisini uyarmaz mı? Bu sahte menkıbe bilimsel çalışmanın içinde ne arıyor? Meraklısı için ödevin adresi çanakkalesavaşları.com.edu.tr/data2/81.pdf. Osmanlı din ile bilimi birbirinden ayıramadığı için dünyayı ve çağı algılayamadı. Olayları anlayıp açıklayamadı, ağır ağır çürüdü. Sonunda tarihe göç etti. Cumhuriyeti bu tehlikeden koruyalım, koruyamazsak o da çürüyecek. Allah'ın yardım edeceğine, ettiğine inanmak, güvenmek başka şey, ettiğini kanıtlamak için böyle hikayeler uydurmak başka şey. Dipnot: Müslüman Türk askeri bir savaşta Allah'ın kendisini koruyacağına, şehit olursa cennete gideceğine iman eder. Bu büyük bir kuvvettir. Çanakkale ruhunu oluşturan öğelerden biridir. Ama sırf imanla, duayla, niyazla, çalışmadan, askerlik açısından hak etmeden, savaş sanatının gereklerini yerine getirmeden zafer kazanılmayacağını da iyi bilir. Yüz binlerin boğuştuğu bir savaş birkaç mucize, birkaç hurafe, birkaç kahraman ve veli ile kazanılamaz. Böyle büyük bir savaş ve zafer böyle masal gibi anlatılamaz. Böyle büyük bir zaferin arkasında inançla birlikte bilgi, kurmaylık, komutanlık, eğitim, disiplin, bilinç, yurtseverlik, kahramanlık, özveri ve bir milletin olduğunu görmemek demek, bir savaşın ne olduğunu hiç bilmemek ve Çanakkale zaferini de hiç anlamamak demektir. Bir savaş sırf iman ile, dua ile kazanılsa Müslümanlar hiç yenilmezlerdi. Osmanlı 200 yıldır yeniliyordu. Güzel bir Türk atasözünü anmanın zamanı. Atını berk bağla, ondan sonra Tanrı'ya ısmarla. Çocuklarımızı çağın gereklerine göre yetiştirmeliyiz. Zavallı Irak bu konuda birçok ders alınacak acı bir örnek. Allah'ın bizim yalanlarımıza ihtiyacı yoktur. Böylesi rehberler, kitaplar Gelibolu'daki şehitliklerde satılıyor. Kafileler halinde çocuklar, gençler Gelibolu'ya getiriliyor. Şehitlikler gezdirilirken özel rehberler genç beyinleri bu hurafelerle yıkıyorlar. Gerçek saklanıyor. Mustafa Kemal'in adı bile ağızlara alınmıyor. Bu insancıklar Çanakkale Savaşı ile ilgili gerçekler hakkında hiçbir şey öğrenmeden hurafelerin yarattığı zihin bulanıklığı içinde Gelibolu'dan ayrılıyorlar. Gün gelecek bu bilgi ve kafayla Türkiye'yi yönetmeye heveslenecekler. Belki de asker olmak isteyecekler. Milli Park yönetimi hiçbir önlem almıyor. Gelibolu bir sömürü alanı ve zevksiz bir panayır halinde. O görkemli zafer, o kutsal toprak bunu hak etmiş değil. Tarihe saygılı ve zevkli birileri Gelibolu'ya ve Orhaniye çevresine kesinlikle sahip çıkmalı. Bu ve benzeri hikayelerin bir teki bile savaş sırasında, savaş ertesinde, yakın zamanlara kadar herhangi bir anıda, araştırmada, belgede, raporda, makalede, mektupta, haberde, söylentide yer almıyor. Hiçbirinin tanığı, duyanı yok. Yani hiçbiri gerçek değil, apaçık uydurma. Sevgili okurlarım, halk muhayyilesi bir zaferi süslemek, yüceltmek için bazı olağanüstü hikayeler yaratabilir. Bu tıpkı türkü yakmak gibi doğal, güzel, masum bir şeydir. Bunlara menkıbe denilir. Gerçek olmadığı bilinir, bu nedenle tarih kitaplarında yer almaz. Ancak edebiyat ve halk bilimi bakımından bir değer taşır. Halkın yarattığı birkaç menkıbe var ki onlara ben de kayıtsız kalmadım. Ama aktardığım bu örnekler gerçek olmadığı gibi halk yaratısı menkıbe de değil. Ne bunlar? Bunlar yazanlar tarafından yakın zamanlarda maksatlı olarak uydurulmuş hikayeler, sahte menkıbeler. Bu durum şöyle özetlenebilir. Çanakkale üzerine menkıbe mi? Uydur uydur söyle. Bunlara göre Çanakkale askeri bir zafer değil, mucizeler sergisi. Askeri bir anlamı, değeri, yüceliği yok. Şehitler boşuna ölmüş, askeri tarih kitapları boşuna yazılmış. Bu sahte menkıbeler, uyduruk hikayeler Çanakkale zaferini basitleştiriyor, masallaştırıyor, gerçek olmaktan uzaklaştırıyor, büyüklüğünü, anlamını zedeliyor, kahramanların milletin hakkını yiyor, daha önemlisi zaferin, dirilişin gerçek nedenlerini örtbas ediyor. Hurafecilik Allah'la yetinmiyor, Çanakkale Savaşı'na Hazreti Peygamber'i de katıyor. Dipnot: M. Turan, Destanlaşan Çanakkale sayfa 98, T. Uğurduel, Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi sayfa 148. Hazreti Peygamber 1915 yılında Çanakkale Savaşı sırasında Türbe Dağrı'nın rüyasına girerek demişmiş ki, Ben şimdi Medine'mde değilim, Çanakkale'deyim. Çok zor durumda olan asker evlatlarımı yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı. Şimdi onlara yardım ediyorum. Dipnot. Bu anlatımın kaynağı Vehbi Vakkasoğlu. Bir destandır Çanakkale. Sayfa 100. Nesil Yayınları İstanbul 2002. Yakın tarihimizi tersine çevirmeye çalışanlardan biri de Vakkasoğlu'dur. Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele adlı kitabın 788. sayfasında bu yazarla ilgili olan sayfalar belirtiliyor. Bu sayfalardan birine göz atan yazarın tutumunu ve durumunu anlar. Bu da yetmiyor. Mehmet Gençan Çanakkale'yi Anadolu'dan alay alay tabur tabur erenler, veliler ordusunun geldiğini de ekliyor. Dipnot, Çanakkale Savaşları'ndan Menkıbeler sayfa 38. İnsanın sorası geliyor. 1. Yüce Allah Hazreti Peygamber, erenler ve veliler 200 yıldan beri yenilip duran Osmanlı Devleti'ne ve ordularına neden böyle yardım etmediler? Rusya ile savaşlarda, hele Balkan Savaşı'nda acaba neden hiç yardımcı olmadılar? Sarıkamış'ta, Süveyş'te, Filistin'de, Kudüs'te, Suriye'de, Irak'ta, Bağdat'ta, Musul'da niye hiç yardıma koşmadılar? Neden yalnız Çanakkale Savaşı'nda ordumuza yardımcı oldular? Mucizeler, harikalıklar yarattılar, öbür cephelerde hiç yardımcı olmadılar? Soru 2. Allah'ın taraf olduğu bir savaş 9 ay sürer mi? Yani İngilizler ve Fransızlar Yüce Allah'a 9 ay kafa tutabilecek kadar güçlü müydüler? Bunu düşündürmek Allah'a saygısızlık, kudretine inançsızlık olmuyor mu? Yüce Allah hurafecilerin anlattığı gibi savaşa katılsaydı savaş bu kadar uzar mıydı? Bir saniyede bitmez miydi? Sorulara devam ediyorum. 3. Menkıbelerde anlatılan onca mucizeye rağmen 3 yıl sonra yenildik. İngiliz ve Fransızlar 1918 Kasım'ında Gelibolu'yu, Çanakkale'yi ve düşmanın ele geçirmemesi için 100 bine yakın şehit verdiğimiz İstanbul'u işgal ettiler. Bu durumu nasıl yorumlayacağız? O hurafeler neydi? Bu acı, zavallı sonuç ne? Böylece düşman yalnız ordularımızı değil, hurafecilerin Çanakkale Savaşı'na sürekli katıldığını ileri sürdükleri, Yüce Allah'ı, Hazreti Peygamber'i, velileri, erenleri, dervişleri, nur yüzlü ulu kişileri de yenmiş mi oldu? Hurafelere inanırsanız evet. Önünü ardını düşünmeden hurafe uydurmanın sonu buna varır. Allah'a saygısızlığa, küçük düşürmeye kadar uzanır. Allah'ı İngilizlere yenilmiş gösterir. Ama tabii ne bu hurafeler doğru ne de bu sonuç. Bu hurafeleri üreten kafa hiçbir çağda çağdaş değildir. Görkemli Osmanlı Devleti'ni yiyip bitiren, acınacak duruma düşüren bu kafadır. Şimdi Cumhuriyet aydınlığını karartmaya çalışıyor. Bu hurafelere ve bu hurafeci kafalara, bu akla, sağduyuya, gerçeklere aykırı anlayışa, tarihçilerden, bilim adamlarından önce gerçek dindarlar, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı karşı çıkmadı. Hurafe beyni uyuşturur, dini de gerçeği de masala çevirir, bilimi, bilim anlayışını öldürür. Çanakkale konusunda hurafeciliğe son verileceğini ummak istiyorum. Kitapların hurafelerden temizlenerek yeniden basılmasını diliyorum. Milli Park yönetiminden şehitliklerin ve anıtların eğitimli, bilgili, dürüst rehberler eşliğinde gezilmesini sağlamasını, bu işi ciddi denetim altında tutmasını rica ediyorum. Dipnot. Bu rehberlerden bazıları savaş alanını çocuklara hurafeleri anlatarak gezdiriyor. Uygun bir yer gelince de burası da Mustafa Kemal'in savaştan kaçtığı yer diyorlarmış. Çanakkale zaferine, bu zafere emeği geçen kahramanlara ve gerçeğe sahiden saygısı olan herkes bu gibi pis, rezil, aşağılık yalanları durdurmayı bir namus görevi bilmeli. Çanakkale'nin hurafeye, yalana, abartıya, bulutlara, sislere, rüyalara, keflere, vavlara, kısacası uydurma, olağanüstülüklere ihtiyacı yoktur. Kendi olağanüstüdür. İnançlar bu olağanüstülükle birçok ilahi anlamlar, işaretler bulabilirler. Hurafeler uydurmaya hiç gerek yok. Uyduruk tarihle uyduruk gençlik yetişir. Uyduruk gençlikle güçlü yabancıyı efendi bilen, işgalcinin elini öpen sömürge gençliği, büyüyünce de sömürge yöneticisi, sömürge politikacısı, sömürge öğretmeni, sömürge iş adamı, sömürge yazarı, sömürge tarihçisi olur. Çanakkale hakkında dördüncü tür diyeceğim bir yaklaşım daha var. Ona da değinmeliyim. Bu yaklaşımı abartı diye özetleyebiliriz. Birinci örnek. Birçok yazı ve konuşmada şehit sayısı 250 binden aşağı düşmüyor. Bu abartılı, gerçeğe aykırı bir sayı, doğru değil. Ama bu yanlışa Çanakkale ile ilgili her anmada, törende, seminerde rastlanıyor. Devlet adına konuşanlar bile bu yanlışla direniyorlar. Gerçek sayıları son bölümde vereceğim. İkinci örnek, Çanakkale'yi, milli mücadeleyi gölgede bırakacak, neredeyse silecek kadar abartmak. Hayır, taşları doğru yerine koymalıyız. Çanakkale'nin tarihin uğursuz akışını durdurarak, geciktirerek, milli mücadeleye zaman ve millete özgüven kazandırdığı, kuvayı milliye ruhunu hazırladığı doğrudur. Ama bu uğursuz akışı geri çeviren milli mücadeledir. Çanakkale'de emperyalistleri elimizden kaçırmıştık. Milli mücadelede denize döktük, galipleri Lozan'ı imzalamak zorunda bıraktık, üzerimizdeki bütün ipotekleri kaldırdık. Milli mücadele yalnız bir kurtuluş savaşı değil, Çanakkale'nin de görkemli bir rövanşıdır. Çanakkale milli mücadele ve cumhuriyet bir büyük sürecin, biri ötekine milyonlarca can ve kan damarıyla bağlı üç büyük aşamasıdır. Bunları birbirinden ayırmaya, maksatlı olarak karşılaştırmaya kalkışmak, bütünlüğü parçalamak, gerçeğe ihanet etmektir. Çanakkale ve Gelibolu'ya 1960'lı yıllarda iki kez gitmiştim. 2006 sonbaharında iki kez daha gittim. Asya yakasındaki Kum Kale'yi, Orhaniye'yi ve öteki tabyaları konunun uzmanı bir dostla birlikte gezdim. Gelibolu Yarımadası'ndaki tabyaları, savaş alanlarını, yerleşim noktalarını, limanları ve şehitlikleri yine uzman bir rehberle dolaştım. Yüzlerce fotoğraf çektim. Çanakkale'yi yaşamaya başlayınca dirilişi yazmaya oturdum. Çanakkale Savaşı'nı ve o dönemi en iyi özetleyen ve sonrasını sonsuza açan sözcüğün diriliş olduğunu düşünüyorum. Çanakkale 1. Dünya Savaşı içindeki büyük savaşlarımızdan en önemlisi, örneği olmayan bir savunma zaferidir. Yazık ki bu zafer 1. Dünya Savaşı'ndan galip çıkmamıza yetmedi. 4 yıl süren bu acımasız savaşı yenik ve ezik bitirdik. İstanbul yönetimi o uğursuz Mondros Mütareke Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Galipler dört bir yandan Türkiye'ye girdiler. Gelibolu ve Çanakkale'yi de işgal ettiler. O gazi tabyalara, gazi toplara el koydular. Subaylarımız ve askerlerimiz tabyaları ve topları ağlayarak galiplere bırakıp çekildiler. Eğer Çanakkale Savaşı bazı özellikleri olmasaydı, o acı yenilgiler içinde bir teselli olarak kalacak ve hüzünle anılacaktı. Ama geleceği kuran büyük özellikleri dolayısıyla unutulmaz bir diriliş, yeniden doğuş anıtı olarak yükseliyor. Dirilişte bu özellikleri yansıtmaya çalışacağım. Çanakkale'de tıpkı milli mücadele gibi bir yazarın hayal gücüne ihtiyacı olmayan bir destan. Dirilişte şu çılgın Türkler gibi gerçeklere, belgelere ve dürüst tanıklıklara dayalı bir çalışma. Pek çok bilgi derledim, birçok anı dinledim. Birçok kahraman, birçok ilginç olay var. Hepsini işleyemeyeceğim için çoğunu üzülerek feda ettim. Böyle yapmasam kitap birkaç cilt olurdu. Yanlış bilinen önemli olayların doğrusunu anlattım. Çok bilinen, doğru sanılan ama gerçek olmayan olaylara, masallara yer vermedim. Çanakkale olayının nasıl damla damla oluştuğunu yansıtmaya çalıştım. Bazı bilgiler gereksiz diye düşünülebilir. Bu ayrıntılara bilerek yer verdim. Çünkü Çanakkale'yi ve sonrasını işte bu damlalar, adımcıklar, noktalar, ayrıntılar oluşturuyor. Kolay okunması için dirilişi de bir belgesel roman gibi kurguladım. Belgeler, bilgiler, raporlar, emirler, anılar, mektuplar, haberler, yazılar kronolojik bir sıralama içinde öyküleştirildi. İlki olarak bütün kişiler gerçektir. Bulabildiklerimin soyadlarını belirttim. Hayal ürünü pek az kişi var. Orhan ile Dilber dışındakiler benzeri çok olan tipik kişiler. Gerçek kişilerden çoğu ve hayal kişilerden bazıları ile şu çılgın Türklerde de üçlemenin sonuncu kitabı Cumhuriyet'te de karşılaşacaksınız. Diriliş bir askeri tarih kitabı değildir. Ama ana konusu Çanakkale Savaşı, kısacası savaş. Savaşları ve cepheyi anlatırken insanlara öncelik verdim. Karmaşık olayları ana çizgiyi koruyarak özetledim. Zorunlu olmayan ayrıntıları ve yer adlarını kullanmadım. Askeri terimlerin bir kısmını herkesin anlaması için günlük dile dönüştürdüm. Bazı gerekli bilgileri dipnot olarak sundum. Büyük çıkarmanın yapıldığı 25 Nisan 1915 günü Çanakkale Savaşı'nın en uzun, en önemli, en anlamlı günüdür. Olmak ya da olmamak günüdür. Bugün savaşın geleceğini belirler. İki yan içinde kızılca kıyamet günü olan 25 Nisan'ı eksiksiz anlatmak çok zor. Bu kıyamet bir yerde değil, aynı anda birçok yerde birden yaşanıyor. Bu olağanüstü günü dikkate değer ayrıntıları feda etmeksizin, zaman dilimlerine bölerek ileri geri giderek anlatmaya çabaladım. Savaşın 6 Ağustos günü başlayan ikinci dönemi de birincisi gibi, kıyamet bir yerde değil de birkaç yerde birden yaşanıyor. Bu günü ve sonrasını da yine önemli ayrıntıları feda etmeksizin zaman dilimlerine bölerek anlattım. Ey sevgili gençler, bu savaşları lütfen sabırla, dikkatle, düşüne düşüne okuyunuz. Bunları heyecanlı, kanlı savaş sahneleri anlatmak için değil, hele savaşı övmek için hiç değil. İrade, akıl, buluş, yurtseverlik, milli duruş, bilinç, sebat, kararlılık, inanç, benlik, gerçek kahramanlık, insanlık ve karakter sergisi oldukları için, bir milletin dirilişinin, uyanışının aşamalarını oluşturdukları için anlattım. Bilmenizi istedim. Karşımızdakiler dünyanın dörtte üçüne egemendi. Çok güçlü, çok zengin, çok etkiliydiler. Atalarımız bu kudreti yendiler. Bu olağanüstü zaferi hikaye ederken olayları hiç abartmadım. Ucuz kahramanlık hikayelerine, hamaset edebiyatına, şövence anlatıma hiç yer vermedim. Sahte kahramanlar yaratmadım. Şu var ki belgelerdeki bilgileri sıralayıp aktarmakla yetinmedim. Biraz farklı bir şey yaptım. Askeri tarih kitaplarının ve anıların satır aralarını, arka planlarını hayal etmeye, görmeye, somutlaştırmaya, yaşamaya ve yansıtmaya çalıştım. Tarihin adını vermediği bazı kahramanlara ad verdim. Dikkatten kaçmış bazı olayları öne çıkardım. Öyle harikalıklar var ki yazarların hayalleri onların yanında çok soluk kalır. Gerçek kahramanları ve kahramanlıkları anlattım. Dayandığım kaynakları gösterdim. Koyu renkli dipnotlar sözcük açıklamalarıdır ya da haritaya bakınız gibi uyarıları içermektedir. Dipnotlarda genel konularla ilgili kaynakları açıklarken hepsini değil, ancak başlıcaları belirtmekle yetindim. Birçok sayfayı o kan deryası içinde yarı aç yarı tok, yurtlarını ve insanlıklarını koruyan kahramanlara duyduğum saygı ve minnet nedeniyle gözlerim yaşara yaşara yazdığımı söylemeliyim. Dirilişi yazarken bazı şehitlerin omuz başımda durdukları, yazdıklarımı denetledikleri duygusuna kapıldığım çok oldu. Bu nedenle de her satırı bu duygunun etkisi altında, yanlış olmaması, yanlış anlamaya yol açmaması için birçok kez elden ve gözden geçirdim. Karşı yanın kahramanlarını belirtmeyi de ihmal etmedim. Ayıplarımızı ve başarısızlıklarımızı da gösterdim. Çanakkale cephe gerisiyle bir bütündür. Dirilişi bir bütün olarak yansıtabilmek için cephe gerisine de yer verdim. Belli başlı olaylara, tartışmalara, etkisi günümüze kadar uzanan akımlara, toplumsal çekişmelere dokundum. Özellikle kadın hareketini yansıtmaya önem verdim. Türk kadın hareketi 19. yüzyılda başlamış, gelişerek sürmüş, 1914-1918 arasında hızlanıp güçlenmiş, cumhuriyetle zafere ulaşmıştır. Ermeni sorununu başlı başına bir konu olduğu için bu çalışmanın kapsamı dışında tuttum. Birkaç evresine dokunmakla yetindim. Yoğunluğu sağlamak ya da durumu özetlemek için bazı olayları birleştirdim. Hurafelere değil ama halkın yarattığı menkıbelere yer verdim. Bazı olayları okuma kolaylığı için gerçeği etkilemeyen küçük eklerle, ayrıntılarla süsledim. Kitapta adı geçen her başlıca yer kitabın sonundaki büyük haritada var. Boğaz'la Gelibolu ve Çanakkale ile ilgili olayları, anlatımları o haritayı izleyerek okumanızı dilerim. Daha ayrıntılı, yakın plan haritalar, krokiler ise kitabın içinde konuyla ilgili sayfalarda. Çanakkale olayının doğru anlaşılması için Çanakkale Savaşı'ndan önceki olayların anlatıldığı başlangıç bölümünü genişçe tuttum. Özellikle gençlerimize yararlı olmak için açıklamalara yer verdim. Bazı kolay bulunabilir kitaplar da önerdim. Çünkü hayli zihin karıştırıcı kitap var. Kendi tarihini çarpıtan, abartan, küçülten, yalanlarla kirleten yazarlar, aydınlar yeryüzünde yalnız bizde bulunuyor. Yalan oldukları besbelli olan bu yazılara inananlar da yazık ki az değil. Ne utanç verici ve üzücü bir durum. Gerçeğe saygısı olmayanın hiçbir şeye saygısı olmaz. Aklı olan hangi amaçla olursa olsun yalan söyleyenden korkar ve uzak durur. Çanakkale hakkındaki her kitabı okudum diyebilirim. Yararlanamadıklarım ile uyduruklara kaynakça da yer vermedim. Sevgili okuyucularım, Diriliş Üçleme'nin ilk kitabı oluyor. 2007 yılı Mayıs ayından 2008 yılı Ocak ayı sonuna kadar 8 ay içinde bir iki zorunlu kısa çıkış dışında evden hiç çıkmadım. Kitaba son biçimini vermeye çalıştım. Diriliş ile sizlere gurur ve ibret verici olaylarla dolu o unutulmaz, olağanüstü, geleceği hazırlayan büyük dönemin gerçek ve doğru resmini sunmayı amaçladım. Saygı ve sevgilerimle. Turgut Özakman, Mart 2008, Ankara. Tozakman @bilgiyayinevi.com.tr